Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibetul muttakin. Ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme iftah bil hayr ve ahtim bil hayr. Muhterem kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birileri dinlemek için göstermiş olduğunuz zihinsel gayretleriniz, fiziksel gayretleriniz, bedensel gayretleriniz için teşekkür ediyorum. Elinizde eğer defter kalem var da not da tutacak olursan daha çok memnun oluruz. Çünkü Peygamberimiz gayyudil ilme bil kitabeh buyuruyor. İlmi yazarak kayıt altına alın. İsterim ki her bir kardeşimiz nesillerin ıslahı programımızı veya bir başka hocamızın programlarını böyle özel blok notu var. Tarihini atar, saatini atar. İşte falan saatte şu konu işlendi, almış olduğum notlar. Bu notları alırsınız. Çünkü bir hoca efendi yapmış olduğu konuşmaları kolay olarak hazırlamıyor tabii. Çok zorlanıyor. Kütüphanesine giriyor, bakıyor, araştırıyor, soruşturuyor, kaynaştırıyor. Olur mu, olmaz mı? Zaman ve mekan şartlarını düzeltiyor, dikkate alıyor, sonra huzurunda çıkmış oluyor. Biz pişiriyoruz daha doğrusu. Sütü pişiriyoruz, size ikram ediyoruz. Buyurun, afiyet olsun. Damak zevkinize uygun olarak, şifa olsun diyerek veriyoruz. Siz de lütfen bunu sadece dinlemek olarak değil, bir de yazma olarak yazarsanız küçük küçük notlar halinde. Yani ileride siz de bunları bir mahalle komşuluğuna ziyarete gidersiniz. Oradan komşunuza anlatırsınız. İlla herkesin hoca olması şart diye şart değil. Herkes ama din anlatmakla sorumludur. Kadın, erkek, talebe, öğrenci, efendim söyleyeyim, zengin, fakir, Müslüman her insan dini anlatma hakkını otomatikman Allah ve Peygamber'den almıştır. Bunu başkalarından değil. Bunun için ayrıca bir diploma, İcazet, sertifika gerekmiyor. Öğreneceksiniz. Yazacaksınız, anlayacaksınız, anlatacaksınız. Dedikten sonra geçtiğimiz derste başlatmış olduğumuz kısa reklam cümlesi demiş olduğumuz spot cümlelerle son derslerime geldim zaten. Devam ediyorum efendim. Sizleri bilgilendireceğim bir konu, biraz tıbbi bağlantılı bir konu. Tüm göz hastalıkları doktorlarımıza buradan selamlar, saygılar gönderiyorum. Göz çok önemlidir biliyorsunuz. Edison veya Darwin kim, bir tanesi Edison olması lazım. Şu gözün diyor, yaratılışına bakıyorum da diyor çıldırasım geliyor diyor. Yani o ilahi bir yapı nasıl dehşet içerisinde kalıyor insan. Ben Afrika'ya gittiğim zaman sağ olsun oradaki İHH'lı kardeşlerimiz katarak ameliyatı yaptırıyorlar genelde Afrika'da, Sudan'da. Bizi özel bir elbise giydirerek bir ameliyathaneye aldılar. Bir göz katarak ameliyatı nasıl yapıldığını dehşetle izledim yani. İbretle gördüm böyle. Yani bir gözün küçüklüğü şu kadarsa, işte bunu şu kadar yapıyor büyüteçle yani. Yani hakikaten Allahu Ekber demekten kendimi alamıyor insan daha doğrusu. İşte bir en hassas organımız olan gözümüzle alakalı bir peygamberimizden, bir de İmam Şafii'den aldığım iki sözü, iki cümleyi aktaracağım ama bunu iyi dinleyin. Yazın bir tarafa hatta. Peygamberimiz buyuruyorlar ki, İmam-ı Heysemi'de geçiyor. İmam-ı Heysemi, göz rahatsızlığı olanlara Peygamberimiz Musaff'a bakmayı tavsiye etmiştir. Yani metafizik bir olay var burada. Göz hastalıklı olan insanlar diyor Peygamberimiz Musaff'a baksın. Yani Kur'an-ı Kerim'in cümlelerine, satırlarına, sayfalarına baksın diyor Peygamberimiz. Bu nasıl bir kitap ki daha okumadık bile şöyle galiba yani Kur'an-ı Kerim'in harflerinin şekilleriyle gözlerimizin varlığı birbirleri o kadar örtüşüyor ki galiba, bilemiyorum hikmetini. Ancak Peygamberimizin böyle bir tavsiyesi var. Göz hastalığı çekenlere Mustafa bakmayı tavsiye etmiş. Ha şimdi bir hatıramı, belgeli hatıramı takdim edeceğim aynı zamanda. Bir gün İzmir'den bir aile bizi aradı. Dedi ki hocam dedi, çocuğumuzun gözü biraz tuhaf. Bursa'ya gittik. Rusya'dan gelen doktorlar, göz doktorlara varmış, baktırdık. İstanbul'a götürdük. Beyin imkanı yerinde, çok doktorlara götürdük. Fakat bir türlü olmadı. Yani göz bir noktaya odaklanamıyor. Bir dua eder misiniz dedi bana. Telefonda söyledi bunu bana. Ben de kendisine dedim ki, kardeşim dedim, biz tıbba inanıyoruz. İlaçlar da hakiza. İlaçların tesiri Cenab-ı Allah'ın takdiri olur. Doktorlarımıza dua ederiz. Allah razı olsun. Gece gündüz demezler. Onların zaman mefhumu yok, mekan mefhumu yok. Tebrik'e teşekkür ediyorum. Ama bir tarafta alternatif tıp demiş olduğumuz bir tıp devreye girmiş oldu. Ben Amerika'ya gittiğim zaman bir eczanenin yarısından fazlası alternatif tıp ilaçta doludur. Çok doğal yani, çok normal. Yani doktor bey kardeşimiz de reçetesine bu ilaçları yazabiliyor bugün. Onun için İmam Şafii'nin bir tavsiyesini söyledim hanımefendiye. Dedim ki İmam Şafii göz rahatsızlığı olanlar için Kâf suresinin 22. ayetini okumayı tavsiye etmiş dedim ben. Telefonda söyledim. Bak Kur'an-ı Kerim'de Kâf suresinin 22. ayetini göz rahatsızlığı olan kimseye karşı okuyabilirsiniz. Ben bunu derken doktora gitmeyin demek istemiyorum. Doktora gidin elbette. İlaçta kullanın. Ne olur yani İmam Şafii gibi büyük bir alim, güzel bir insan, Allah şefaatine mazhar kılsın. Bu güzel insan bir tavsiyesini niye tutmayalım? Ben de telefonda bunu söylemiş oldum. Yani 3 hafta mı ne geçmişti? Bir telefon geldi. Aynı hanımefendi, hocam nasıl dua ediyor, nasıl dua ediyor? Ben dedi bu duayı sürekli okudum dedi çocuğuma. Çocuğumuzun gözü düzel dedi. Şimdi diyorum ki dünyanın en güzel ilacı da olsa onun şifasını verecek güç Allah'tır. Doktor bir sebep. İlaç bir sebep. Ameliyat aletleri bir sebep. Ama o insanın hastalığına şifa verecek tek bir güç vardır, o da Allah'tır. Allah şifa vermediği müddetçe hiçbir insan bir şey yapamaz. İstersen hayvan ameliyat yap, iyileştir. İster insanı. Bunu bilelim. Bunu bildikten sonra gerisi kolay. Yani bir doktor kardeşimiz benim hastalığımın iyileşmesine sebep oldu demek ayrı. Doktor beni iyileştirdi dedin biraz dur orada. Doktor seni iyileştiremez. Doktor senin iyileşmene vesile olur. Sebep olur daha doğrusu. Her şey böyledir. Nesillerimiz bunları bilsin, tanısın, kavrasın, iyi olur. Direkt Allah'la irtibata geçme hakkımızın var olduğunu, direkt olarak hiç vasıtaya ihtiyaç duymadan insan-Allah ilişkisinin ne kadar doğal, ne kadar hoş olduğunu beyan etmek için söylüyorum bu cümleleri sizlere değerli kardeşlerim. Bir başka spot cümleyle sizi buluşturuyorum. Öncelikle anneler, babalar, eğitimciler daha güzel sahiplensinler bu cümlemi. Biliyorlardır elbette ki. Bir insanın fiziken, fiziki olgunluğu 23 yaşında başlar. Bir insan fiziki bir olgunluğa, kemalata kavuşmak istiyorsa 23 yaşında başlar bu iş. Yine bir insanın akli olgunluğu 33 yaşında başlar. Dikkat edin, 33 yaşına, 30 yaşından evvelki insana vurar, kırar, sloganik cümle, hepimiz yaptık biz bunu. Ağzımızın içi dolu sloganik cümlelerle. Vur, öldür, şunu yap, olmaz, kılınmaz, yapılmaz, edilmez. Neler söylemedik ki? İnsan yaşı olgunlaştıkça fikri de olgunlaşıyor. Olgunlaşmış olan fikirlerden gelen düşünceler, fikirler de daha kalp olur daha doğrusu. Yine bir insanın kalbi olgunluğu 40 yaşında başlar demişler. Özetleyecek olursam, çocuklarınızı veya muhatap olduğumuz bir toplumu şöyle gözden geçirelim. Toplumun fiziki olgunluğu 23 yaşında, akli olgunluğu 33 yaşında, kalbi olgunluğu ise 40 yaşında başlar ve devam eder. Bu yaşlardan önce olanlar olur mu olar? İstinal kaydeyi bozmaz. Bunu niye söylemek ihtiyaç hissetmiş oldum? Tüm hizmet yapan insanlar, eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz, imamlarımız, öğrencilerimiz, çalışan gençliğimiz sürekli bir olgunlaşmaya doğru gidiyoruz. Sürekli ama. Fiziken, aklen ve kalben. Öyleyse kalbi ve akli olgunluğumuzu da ihmal etmeyelim. Fiziki olgunluğumuz için ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Başka? Spor yapıyoruz. Yani 15 merdiven çıkmakta zorlanan kardeşim kalbi rahatsız yoksa biraz egzersiz yapsın. Yapsın bir de bakarsın minareye çıkacak kadar güç elde etmiş olabilir. Yani fiziki dünyamızı olgunlaştırmak, kemalaştırmak için yemekler yiyoruz, sporlar yapıyoruz, bir takım egzersizler yapıyoruz. Buna inanıyoruz değil mi? Akli olgunluğa kavuşmak için okumalıyız. Okumaktan insana zarar gelmez. Okumalıyız. Okumaktan insana zarar gelmez. Viyana'da Avusturya'dan Almanya'ya geçiyordum. Viyana havalanında bekleme salonuna baktım. 200-250 kişi var. İnanır mısın? Herkesin elinde bir şey var okuyor. Yani gazete okuyor, mecmua okuyor, bir şey okuyor. Ben de utandım orada, çantamda yoktu. Ben de bir mecmua aldım. Okuyormuş pozisyonu birini. Utandım yani. Herkes benden başka orada herkes okuyordu. Bir Alman evini izin isteyerek gittim. Evine baktım. Affedin tuvalette oturduğu zaman karşısında böyle tuvalette okuyacak kitaplık yaptırmış adamlar. O 5 dakikalık, 10 dakikalık orada defacet yapma esnasında alıyor eline bir kitabı, kitap okuyor. Adam tuvalette bile kitap okuyorlar. Onun için akli olgunluğu geliştirmenin yolu okumaktan geçer. Bu da hiç zaman kaybetmeden yapılacak işlemlerden bir tanesidir. Ve nihayet kalbi olgunluğa geldi. Onu neyle yapacağız biz? Kur'an-ı Kerim okumak, zikir, sohbet, tesbih, gece kalkmak, teheccüd ve buna benzeyen ameller kişinin kalbi olgunluğunun temel etkenleridir. Bu kalplerimizin bir iş yapması istiyorsak, kulluğumuzun ana merkezi, can damarını olarak kabul etmiş olduğumuz kalbimiz ile aklımızın arasına mesafe korsak, kalbimizle olan diyalog ve irtibatımızı azaltırsak, sinede bir yük, hem de paslı bir yük taşıyoruz demektir. O kalpten hayır gelmez. Kalpten hayır görmeyen insan hayatının hiçbir şeyinden zaten hayır alamaz. Kalbinize vahiyle, zikirle, sohbetle, tesbihle, teheccüdle sahip olun. Aklınıza okumakla, dinlemekle, yazmakla, ezberlemekle sahip olun. Bedeninize helal lokmalarla, temiz lokmalarla lütfen sahip olun. Temiz, temiz ve helal olacak. Ağzımızdan giren her şeyin iki özelliği vardır. Temiz olması, helal olması. Öyleyse bir insanın fiziki, akli ve kalbi olgunluğunun limit olarak yücelmesi ve yükselmesi için vermiş olduğum şu örnekler hepimizi temelden ilgilendiren konulardır diyor. Konuyu geçiyorum efendim. Biliyorsunuz bizler yeryüzü coğrafyasında karşımıza üç alemin konulduğu bir sorumluluğa sahibiz. İnsanlar alemi, bitkiler alemi ve hayvanlar alemi. Nasıl ki İbrahim peygamber Eslemtül Rabbil Alemin diyor diye ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. alemler, insanlık alemi, hayvanlar alemi, bitkisel alem. Üç alemin de hak ve hukukunu korumakla mükellefiz biz. Peygamberimiz suya iyi davran diyor. Göle iyi davran. Gölete iyi davran. Yani su, görülüyor ki böyle su çok basit. Derlerden akıyor, ırmaklar akıyor ama gözümüz bağışlık kazanmış baka baka. O suyu biraz incelesek, Arşimet dahi suyu incelemiş, yani suyun kaldırma gücünü keşfedince onu buldum, onu buldum, onu buldum diyerek affedersin, anadan üreyen su aklara taşmış, bağırmış diyorlar böyle. Bir suyun kaldırma gücü ayrı bir şey, bir suyun bizi beslemesi ayrı bir konu, su temel ihtiyaçlarımızı karşılayan bir özelliğe sahip. Peygamber Efendimiz suya iyi davranın, ağaca iyi davranın buyuruyor. Geçtiğimiz derslerde hatırlarsınız değil mi? Bir ağacın dalını dahi hızlı sallamayı Efendimiz medeni görmüyor. Kibarca sallayacaksınız. Bir hayvanın hakkını korumak için ona iyi davranmak mecburiyetindeyiz. Şimdi efendim yük taşıyan hayvanlar üzerinde Peygamberimiz tavsiyede bulunmuştur. Bugün motorlu taşıtlara kavuşan toplumumuz motorunun motor yağından tutunuz egzozuna varıncaya kadar, arabasını ön kaputtaki temizliğinden tutunuz kaportasına varıncaya kadar bakmak sorumluluğunda olduğunu bilmelidir. Biz eşyanın hukukunu korumakla mükellefiz çünkü. Eşya demiş olduğumuz kullanıma açılmış olan her şeyimizin hukukunu korumak durumunda herhangi bir sıkıntı yaşamamalıyız diyorum. Ve bu konuyu da sizlere unutulmayan bir hatıra olarak değil, şu gök kubbede hoş bir seda olarak değil, uygulamaya alacağınız bir nimet olarak tanıtmaya, anlatmaya çalışıyorum. Bunlar bir defa okuyup geçince konular değil, bunları öğrendiğimiz zaman uygulama imkanı olan mevzular olduğundan dolayı neslimizin sloganik bir hayat tarzını değil, akla ve vahye dayanan kriterlerle, ölçülerle hayatına yön vermesi için bu spot cümleleri tercih etme ihtiyacını hissetmiş oldum değerli kardeşlerim. Bir başka günlük yaşayışlarımızdan almış olduğum bir örnek var. İstanbul'a gidiyorsunuz ya havalandasınız. Ankara'ya gidiyorsunuz veya yüksek hızlı trendesiniz. Bekliyorsunuz. Anons yapılıyor. Veya otobüs. Garda otobüs sizi alacak, bir yere götürecek. Nasıl havaalanında, tren garında, otogardaki arabanın kalkış saatine gösterdiğimiz hassasiyet kadar ahiret alemine de aynı hassasiyeti göstermek mecburiyetindeyiz. Yapılan anonslara karşı aman uçağı kaçırmayalım diye nasıl heyecanlı bir bekleyiş varsa, oturduğumuz yerine bir anda bakarsınız kalbimiz durar, bir kalp krizi ölüveririz. Ölüme inanarak, ölümün varlığını muhafaza ederek yaşayan insanlar hayatları düzgün, planlı ve programlı geçen insanlardır. Ve üretken insanlardır. Yorulmazlar onlar. Yıpranmazlar. Niçin? Ahiret hayatına inancı olduğundan dolayı, hesap vereceği inancıyla yaşadığından dolayı arkadaşının hukukunu ihlal etmez. Dersine zamanında girer. Dersine iyi çalışır. Ben şimdi dersime iyi çalışmazsam tembel olurum. Ama Allah tembelleri sevmez. Allah tembelleri sevmez. Çok çalışmalıyız. Yani çalışma o kadar bizim hayatımıza yer etmesi lazım ki, çünkü bizler dünyaya yön verme sorumluluğu içerisinde yaşamaktayız. Şimdi sizlere bir istatistik bilgi vereceğim. Lütfen iyi dinleyin Allah için. Bunu birkaç sefer vermiştim. Bir daha tekrarlamak istiyorum. Bu vermiş olduğum istatistik örnek bilgi de sizi bir şeyle buluşturmak içindir. 1900'lü yıllarda, yani bundan 112 sene evvel Afrika kıtasında, ki bugün 40-50 ülkenin yaşamış olduğu Afrika kıtasında nüfus 300 milyondu. 112 sene evvel Afrika kıtasının tamamının nüfusu 300 milyondu. Bu 300 milyon nüfusun %55'i Müslümandı ve 165 milyon nüfusa sahiptiler. Hristiyanlar nüfusun %3'üne sahipti ve 9 milyondu. Diğer kabile mensuplarının, diğer farklı dinlere mensup olanlarsa nüfusun %42'sini teşkil ediyor ve 126 milyon nüfusa sahiptiler. Derken 110 sene geçti. Yani 2010 yılında, şu anda 2012'deyiz biz. 2010 yılında Afrika'nın genel nüfusu 1 milyar 13 milyona çıktı. 1 milyar 13 milyon Afrika'nın genel nüfusu vardır. Bu nüfusun Müslümanlar ne yazık ki %55 orandan %29 orana düşmüşler ve 1 milyar 13 milyonun sadece 293 milyonunu teşkil ediyorlar. Hristiyanlar, gayrimüslimler 110 sene evvel %3 ile 9 milyonken bugün 2010 yılında Hristiyanlar %57 oranla 577 milyona çıkmış nüfus olarak. Ve diğer kabile dinlerine mensup olanlar ise %14 oranla 143 milyon. Niye verdim be bu örneği size? Çünkü çok çalışmalıyız. Tembellik değil, bize çalışkanlık yakışıyor. Bir öğrencinin gitmiş olduğu okulda ben sınıfta kalmasını, ikmale kalmasını haram diyorum. Kafama göre demiyorum tabii. Zaten tembellik yapmaya çalışmamış. Haram işliyor öğrenci. Niçin? Gayrimüslim bir ülkenin çocuğu okuyor, okuyor, okuyor. Yüksek seviyeye gidiyor. Gidiyor Afrika'nın çöllerinde. Müslüman avına çıkarak 9 milyonluk nüfusunu 577 milyona çıkarıyor da benim öğrencim efendim çalışmıyor. Tembellik yapıyor. Zamanı harcıyor. Sınıfta kalıyor, ikmale kalıyor veya ÖSS sınavına giriyor, sıfır çekiyor. Var mı bunun dinde yeri? Şimdi olaya bir de İslam ölçülere bakın. O babanın psikolojik dünyası, çevrenin bakışı, o annenin sızlanışı ve okulun mahcubiyeti, öğretmenin durumu. Yani bütün toplumu etkiliyor daha doğrusu. Niçin? Kardeşim sen çalışacaksın. Bütün imkanlar verilmiş. Cebinden harçlık eksik olmuyor. Okula gidiyorsun kantin, gelsin çay, gelsin simit. Öğretmen eskisi gibi değil, arkadaş gibi, kardeş gibi davranıyor. Koluna giriyor, beraber çay içiyor seninle. Ödev veriyor. Niye yapmıyorsun? Yapmıyorsan haram işliyorsun. İçki içmek de haram. Zina da haram. Kumar oynamak da haram. Tembellik yapmak da haramdır. Onun için neslimiz, yeni neslimiz bu temel konuları öyle sıradan bir konu olarak değil, asli konular olarak ele almalı ve derin derin düşünmeliyiz. Çok çalışmalıyız. Çok. Günümüzde hemen emekli olduk diyoruz. Emekli olduk işte elimizi ayağımızı her şeyden kestik. Sanki emekli olmak elini metreden kilogramı çekmek içinmiş. Hiç alakası yok. Ölünceye kadar Cenab-ı Allah bizi aksiyon sahibi, hareket mensubu bir kul görmek istiyor. İster yaşın 80 olsun, ister yaşın 30 olsun ne fark eder? Ama kendi işte emekli oldum işte altı emekli oldum diye kendi kendisini adeta çökertiyor adam. Psikolojik mi? Bu konu biraz spot cümle uzadı ama kusura bakmayın. Bir başka konuyla sizi buluşturmak istiyorum. Hazreti Mevlana'dan bir örnek vereceğim. Çok hoşuma gider bu. Kedi diyor, et yerken, Mevlana Hazretleri, kedi et yerken diyor, fareyi görünce eti bırakır ve fareye koşar. Nefis de tıpkı böyledir. Şimdi haramlarla helallar konusunu dile getirmek istiyor büyük insan. Bir kediyi düşünün, ister pişmiş ister pişecek olan bir eti koyun. Kuzu eti de koysanız, keklik etini de koysanız, kedi onları yerken karşıdan bir fare gör zaman hemen keklik etini de kuzu etini de bırakır, farenin peşine takılır. Ne demek? Yani biz burada güzel güzel konuşma yapacaksak, yaparken, konuşurken bir de bakıyorsunuz bir başka arkadaş geliyor, bir gıybete dalıyor, hemen oraya dalıyoruz. O güzelim vitamin ve kalorisi zengin cümlelerimiz, sohbetimiz, konuşmamızın yerini ne aldı şimdi? Bir fare gibi istenmeyen bir günah almış oldum. Biz de hemen o temayül ediyor. O güzel kelimeleri, tatlı kelimeleri, bereketli kelimeleri, Cenab-ı Allah'ın razı olduğu kelimeleri, cümleleri bıraktık. Hemen haram olan bir kelimeye, haram olan bir olaya biz de daldık. Öyleyse hayatımızda büyük bir tahrip gücü olarak gördüğümüz, hayatımızdaki tüm kazanımlarımızı iflas ettirmeye sebep ve vesile olan, kulluk kimliğimizi depresyona götüren, kulluk kimliğimizi bizim verimli halden verimsiz hale dönüştürmeye vesile olan etkin ve mağlup olduğumuz günahların başında münafık günah, kafir günah olan gıybet geliyor. Lütfen bu sözümü kaba saba algılamayın. Dikkatinizi çekmek için bu kelimeyi kullanmak mecburiyetine kaldım. Mevlana Hazretleri'nin örneğinden ne güzel senin önüne kedinin önüne et konulmuş. Temiz et konulmuş. Niye onu bırakıp da hemen fareye koştun? İşte iç dünyasında, tapında o fare yatıyor onun. Biz de güzel güzel konuları, güzel güzel mevzuları, güzel güzel oluşumları yapmaya devam ederken bir de bakıyorsun ki bir haram, bir kırmızı ışık yakılacak, altı kırmızı ışıkla çizilecek olan yüz kızartıcı bir olay, bir film, bir gösteri devreye giriyor. Biz de bakıyoruz hemen kedinin fareye koştuğu gibi biz de duyu organlarımızla oraya koşmaya çalışıyoruz. Neslimize yakışmayan, neslimizi temelden ilgilendiren bu konunun biraz daha iyi düşünmeye alınmasını Allah için tavsiye ediyorum kıymetli kardeşlerim. Sizlere nihayet son bir dersimin son spot cümlesini söyleyeceğim. Önümüzdeki hafta inşallah devam edeceğim yine. Diyor ki bir zat, gündüzleri isyan etme ki geceleri huzura kabul edilesin. Gündüzleri günahın ne kadar az ise Yüce Allah'a karşı, Yüce Allah seni huzuruna almayı murad eder ve sen huzura kabul edilirsin. O huzura kabul ediliş oluşumdur. Dostun dostla buluşmasıdır. Dostun dostuna konuşmasıdır. Dostun dosttan özür dilemesidir. İstiğfarla, tövbelerle, gözyaşlarıyla ne yapar? Dostuna içini döker. O atmosferden, o dostluktan kopmamak için adeta güneşin dahi doğmasını içinden istemez hale gelir. Böyle bir güzelliği, böyle bir manevi atmosferi yaşamak istiyorsanız imkanlar çok ve çok da yerinde. Masrafsız bir kıyam, masrafsız bir buluşmadır. İki rekat bir namaz ve seher vaktindeki yapacağın fedakarlık, üzerindeki çilteyi, battaniyeyi atıyorsunuz. Abdest ve namaz ve buluşma ve konuşma sizi bekliyor. Bu duygularımla sizleri selamlıyor. Hemen hayat tarzlarımızı temelden ilgilendiren bazı fıkıh kaidelerini veya fıkıh hayatımızı ilgilendiren konulara girmeye çalışacağım. Kıymetli kardeşlerim, bir zengin insandan ölçüsü belli olarak alacağımız şey zekattır veya kefaret cezalarıdır. Oruç bağlantılı, yemin bağlantılı cezalardan para alacak olursak bunun bir limiti vardır, ölçüsü vardır. Ölçünün üstüne çıkmak verecek insanın muhayyeridir. Altına inmesine üstüne çıkabilir. Bir de kişinin özgür iradesiyle yapmış olduğu hayır hasenat vardır. İnfak vardır daha doğrusu. Hayır toplarken gönülden kopandan fazlasını ısrarla almayı İslam üleması caiz değil diyorlar. Hayır toplarken gönülden kopandan fazlasını ısrarla almak haramdır diyenler vardır. Demek ki özgür irademize dayalı hayır ve hasenat yapmak ayrı bir şey. Bir de zekattan belli ölçülerle infak etmek ayrı bir şeydir. Ama siz espri yaparak ya kendini tanıtabilirsiniz. Ama bir insan ki efendim falan yerde bir kurs yaptırıyoruz, bir hizmet binası yaptırıyoruz, yardım eder misiniz dedi. Tuttuk, talebimizi ilettik. O da açtı kasasını veya soktu elini cebine, 50 lira para verdi. Olur mu ya, bu sana yakışır mı? Olmaz arkadaş. Ben senden 500 lira istiyorum. Böyle ısrar ediyor. O adam da müşteriden çekinerek veya ondaki durumdan korkak istemeye bunu veriyorsa bu anlam para bereket getirmez demişlerdir. Bunu söyleyeyim de amel edip etmemek tabii sorumlu ve ilgili şahısları ilgilendirir. Bir başka konu, günümüzde elhamdülillah bir güzellik var, dua istemek. Ondan herkes dua istiyor. Bilhassa hocalarımızdan dualar çok istenir. Salih kullardan çok dua istenir. Yakup Aleyhisselam'ın çocukları geldiler, dediler ki ey babacığım, ne olursun bize istiğfar et. Yani biz suç işledik Yusuf'a karşı, kardeşimiz Yusuf'a karşı. Biz bizim işlerin bu hatadan, kusurdan dolayı ne olsun istiğfar et dediler. Hazreti Yakup Aleyhisselam inşallah seherde ederim dedi. Seher vaktinde istiğfar eden kullar Kur'an'da da belirtilmiştir. Yani methedilmiştir. Öyleyse bizden bazı dualar istiyorlar. İstenirse efendim bizim için dua et. İşte kızımıza bir aday çıktı, ne olursun dua eder misin, hayırlısı olsun der gibi. Veyahut işte oğlum imtihana girecek, sınava girecek, dua eder misin? Annem hasta, dua eder misin? Ya ben çok günaha daldım, ne olsun benim için de istiğfar eder misin? Gibi talepler olduğu zaman bu talepleri alan kardeşlerim genelde seher vakitlerini tercih ederlerse çok güzel bir tavır sergilemiş olurlar. Tavsiye ederim daha doğrusu. Tavsiye ederim. Tam bunun zıddı bir şey aktaracağım şimdi. Bir şeyin iyi mi kötü mü olacağına dair Kur'an-ı Kerim açmak haramdır. Bu iş, bu yapılan işlem İmam-ı Cafer'e isnat ediliyorsa da senedi yoktur. İtibar edilmez. Biri geliyor mesela, efendim benim kızıma talip var. Ne yapmamı istersiniz? O da Kur'an-ı Kerim alıyor, pat diye açıyor böyle. Oradan bir cümleye bakıyor, ayete bakıyor. Tamam diyor, kızınızı ona verebilirsiniz. Ben 42 seneden beri Konya'dayım. Bu şekilde Kur'an açarak çok iyidir, çok iyi olacaktır diyerek kız verenlerin çoklarının ben boşandığına şahidim. Öyle bir şey olamaz. Böyle bir şeyle amel de edilmez daha doğrusu. Ne demek fala bakar gibi böyle. Efendim ben dükkan açmak istiyorum falan yerde. Aç, istişare yap, duasını al, istihare yap. Peki verin şu Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim alıyor rafından, açıyor. Orada ne yapıyorsa ilk inen ayete bakıyor veya ilk okuduğu ayete bakıyor. İnşallah çok iyi olacak. Aç dükkanını orada diyor. Adam bir sene sonra bakıyor, iflas etmiş. Yapmayalım. Kur'an-ı Kerim açılarak, oraya bakmış olduğun bir ayete bakarak gıyabe veya geleceğe yönelik hüküm verilmez. İstişare yap, istihare yap, yap. Güzel insanlara götür bunları. tavsiyesini al. Bak bunlar ne kadar güzel. Ama bu Kur'an-ı Kerim'i açarak böyle bir şey yap, fala bakar gibi yapmanın artık günümüzde de hem komik hem de çok çirkin bir şey. Böyle bir yöntemle bir başarı elde edilmen görmedim diyorum. Tam aksini gördüm. Boşanan boşanana oldu. İflas eden iflas eden oldu. Bunlara gerek yok. Bir konu daha yüzü sevimsiz ama söylemek mecburiyetindeyim. Boğazdan yukarı küfretmek imanı götürür demişler fıkıh uleması. İmanı tazelemek ve tecdidi nikah gerekir. Yani şu gırtlağımızdan yukarı olan organlara küfretmek, senin ağzına şöyle yaparım, senin gözüne böyle yaparım, yok kulağına böyle yaparım diyerek, şu boğazımızdan yukarı uzuvların adını vererek küfretmek kişinin imanını götürür. İmanla beraber nikah tezi tehlikeye biner biliyorsunuz. Buna yeniden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek hem imanı hem de tecdid nikah demiş olduğumuz nikah tazelemesini tavsiye etmişler alimlerimiz. Siz olun, hiçbir zaman, hiçbir şekilde o nazik, o zerafet, o nezaket dolu dudaklarınızı çirkin kelimelerle kirletmeyin. Hele hele bize hiç yakışmayan o küfür sözler, o sövücü kelimeler, sövmek, küfretmek, yani insan söylerken dahi tüyler diken diken oluveriyor. Yeryüzünün en nazik bir peygamberin ümmeti bugün ağzını kötü yerlerde kullanamaz. Dilimizi kirletmek, dudaklarımızı kirletmek, kalbimizi kirletmek. Bunlar bir insanın Müslüman olarak sürekli üzerine duracağı ama temizliğin faili olsun. Kötülüğün, kirin nesnesi veya faali değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu fıkhi kaideler belki size klasik gelebilir. Günümüzün dünyasında yaşanan olayları örnek göstererek, yani eski döneme ait olan, verilmiş olan fıkhi kaideleri bugün günümüze taşıma ne kadar doğru diyebilirsiniz. Ama biz bu halkın içerisindeyiz. Ben bir yazar, sürekli yazar değilim. Ama yazı yazıyorum. Ama halkın içerisindeyim sürekli. Elim halkın yanında, elim ellerinde, elim sırtlarında. Onların ne konuştuklarını, ne yaptıklarını biliyorum. Yani biz fil dişi kulelerden halka bakmadık. Hep halkın içinde olduk. Halkın içinde olunca halkın derdini, sıkıntısını, isteklerini, problemini de o ölçüde bildiğimizden dolayı gerek konuşmalarımızı, gerek vaaz türü olsun, gerek nasihat türü olsun, gerek konferans türü olsun konuşmalarımızı yaparken bir doktor edasıyla yapmaya çalışıyoruz. Yani doktorlarımız insanı, hastasını muayene yapmadan, teşhis koymadan ilaç veremez. Biz de halkımızı şöyle hayat tarzını gözden geçirerek, acaba bu gözden geçirdiğimiz halkımızın şu olumsuz, şu yanlış, şu batıl, şu hatalı yönlerini nasıl düzeltebiliriz'i gündeme alırız. Ona göre konumuzu seçeriz. Dozajını, seviyesini, örneklemesini ona göre yapmaya çalışırız. Zaten nesillerin ıslahı seri dersimizin de altyapısı bu temel bilgiler ışığında yürütülmektedir, diyor. Yine bir başka programda dersimizin son bölümlerine geldik. Son iki derste inşallah sizlere son spot cümleleriyle veda etmeye çalışacağım. Ondan sonra bir başka konu gelecek tabii. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Öğrendiklerimizi uygulayarak hem ilim hem de amel sahasına girmesini tavsiye ediyorum. Allah'ın selamı, bereket ve rahmeti geceli gündüzlü her yerde ama her zaman üzerinizden eksik olmasın değerli kardeşlerim. Sağ olun, var olun.